şu anda klasik veya şimdiye kadar geleneksel Türkiye Cumhuriyeti politikalarının bir tür türevini yaşıyoruz aslında. Her ne kadar AK Parti hükümeti iktidara geldikten sonra Türkiye'nin çeşitli, nasıl diyeyim, sorunlu meselelerinde, sorunlu konularında demokratikleşme diyebileceğimiz bir takım adımlar atmış olsa da geçtiğimiz 3-4 yıl içinde geleneksel devlet politikalarına geri döndük ve Kürt meselesini çözmek konusunda da müzakere, görüşme, hak tanıma, Kürtlerin en azından çeşitli alanlarda talep ettikleri bir takım hakları tanımak yerine daha çok kendi Kürdünü inşa etme veya boyun eğdirme olarak niteleyebileceğimiz bir politikaya geri dönüldü. Ve bunun karşısında da, yani bu da tek başına olmadı muhtemelen, aynı zamanda öbür tarafta işte Kürt belki coğrafyasının en güçlü örgütlerinden biri olan PKK da tam da bu sürece yangına benzinle gitti. İki tarafın savaş, çatışma adına ne dersiniz deyin, terör, bastırma, bütün bu kelime hiçbir önemi yok artık. Yapmış oldukları faaliyetlerle bugün Türkiye tamamen işte en azından iki kutuplu bir dünyaya tam olarak girdi. En azından iki diyorum çünkü bu sadece Kürt-Türk meselesi, devlet PKK meselesi değil, tek fay hattı olan. Bir sürü birçok meselede de artık çok daha farklı keskinleşmiş cemaatlerde düşünüyor insanlar. Medyasıyla, siyasal düşüncesiyle vesaire tam bölünmüş durumda. Ama tabii ki işte devletin kontrol etmiş olduğu alan çok daha fazla ve giderek alternatif bir şeyler söylemek, farklı görüşler ifade etmek giderek daha zorlaşıyor. İşte televizyon kanallarında barış olsun, artık çocuklar ölmesin denilen bir programa bile müdahale edilip işte açıkçası bir tür linç kampanyası bile yapılıyor. Dolayısıyla bu hal açıkçası tarihte çeşitli zamanlarda, çeşitli ülkelerde görülmüş olan totaliter bir takım uygulamaları doğrudan çağrıştıran bir takım uygulamalar oluyor diyebiliriz.
Ama şimdi kendi ülkesinde silahlı bir örgüte karşı herhangi bir ülke benzer tavır almaz mı diye soranlar var. Bu soru da yerinde bir soru değil mi?
Dünyanın çeşitli yerlerinde silahlı örgütlerle muhatap olan bir takım devletler oldu. Politika sadece bu şekilde cereyan etmedi. İngiltere'den tutun işte Bask bölgesine, Katalonya'ya, bir sürü yerde böyle şeyler oldu ve her tarafta görüşmeden asla vazgeçilmedi ve şu anda şöyle örnekler belki gerçekleşiyor. İşte Sri Lanka'ya benzer bir uygulama oluyor. Her ne kadar Sri Lanka gibi olmadıysak da Yıldırma sadece bir örgütü değil, bütün halkı itaat ettirme üzerine kurulu. Sahadaki bir takım işte devletin organları olarak adlandırılan güçlerin devlet gibi değil, daha çok nasıl diyeyim, heyecanlarıyla, ideolojilerle savaşan bir takım örgütlere benzemeye başladı. Yani soğukkanlı, işte devleti şiddet tekelinin elinde bulunduran devletten ziyade bu toplumdaki farklı grupların bir tanesi sanki savaşıyormuş gibi. İşte Türk değilsen itaat et, Esedullah kimleri vesaire falan diye bir takım duvar yazılarıyla sadece örgüte değil, doğrudan Güneydoğu'daki halkı da açıkçası bu konularda kontrol etmeye veya sindirmeye çalışan bir nitelik arz etmeye başladı. Yani tabii ki devlet kendi toprakları üzerinde bulunan silahlı bir takım hareketlere izin vermez. Bu gayet normal bir şey ama bu sadece örgütle sınırlı kalmaz. Örgütün, nasıl diyeyim, doğduğu topraklardaki insanları eğer hedef almaya başlıyorsa o zaman ve bu konuda yapılan her türlü eleştiri, bir dakika burada şöyle yanlış yapıyorsun dendiği zaman da vatana ihanet diliyle kullanılmaya başlandığı zaman İşte bu, ne bileyim, Milošević'i de hatırlatır bize, Enver Hoca'yı da hatırlatır veya işte ne bileyim Sovyet Rusya'daki Stalinist bir takım uygulamaları da
Ama eskiden
hatırlatabilir.
de böyle değil miydi Ferhat Bey? Yani 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başında da
Tabii,
devleti
aynen.
kimse eleştiremiyordu.
Tabii aynen öyle. Tabii aynı işte, ben de o yüzden diyorum şu anda AK Parti'nin politikaları kendine özgü politikalar olmaktan çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin klasik politikalarına döndük derken onu kastediyorum. Yani aynı 90'lardaki ne benzer bir kontrol.
Peki bu
Yani
nasıl sona erecek? Kim nasıl bir adım atar da bu durum değişir sizce?
açıkçası işin o tarafını bilmiyorum. Yani atması gereken kimdir dediğin zaman tabii ki devlet adım atmalı. Tabii ki PKK da adım atmalı bana göre. Ama en azından insanlar Sur, Silopi, Silvan, işte Sayın Sayı, Dar Geçit vesaire falan diye isimleri arka arka sıralanan koskoca bir coğrafyanın insanlarını rehin almaya devam etmenin alemi yok. Yani bu insanlar rehin vaziyette ve o toprakla insan %22'si göç etmiş durumda.
Ama bundan sorumlu bir tek kişi değil, iki taraf da sorumlu. Yani iki tarafın da bir şey yapması ve biz bu insanları artık biraz rahat yüzü gördüreceğiz demesi gerekiyor sanırım.
Tabii tam da onu diyorum ben. Hem örgütün hem devletin bu konuda kesin bir adım atması lazım ve bir an evvel müzakerelere dönülmesi lazım. Tabii bu söylediğim laf yani aklın yolu, sağduyulu bir laf ama şu anda yaşadığımız konjonktürde sağduyu, aklın yolu falan diyebileceğimiz böyle bir takım işte ılımlı konuşma çabaları artık sadece romantik bir takım laflar haline gelmeye başladı. İşte çocuklar öldürülmesin diyen bir insan terör propagandası yapıyor hale geldi. Böyle bir yerde güzel lafları söylemek artık çok da fazla yetmiyor gibi geliyor ama tabii ki gene de söylemeye devam etmek lazım. Belki işte bunu birileri duyar ve bu tür çatışmacı yolların çözüm olmadığına bir gün belki ikna olurlar diye düşünmek istiyor insan.
Bu arada tabii nereye gittiği, bu çatışmaların nereye gittiği de ne kadar süreceği de bilinmiyor. Hiçbir işareti yok diyorsunuz.
Aynen evet. Yani ama işte bir de bir sürü başka komplo teorisinden de bahsediyor. Aslında bu çatışmalar zaten sadece düz bir örgüte karşı devletin verdiği bir savaş falan değil. Çok daha karmaşık, başka işte uluslararası güçlerin olduğu falan gibi bir takım komplo teorileri de yapılıyor. Muhtemelen bunlar içinde doğruluk payı vardır. Ama o zaman da zaten bu iş nasıl çözülecek dediğiniz zaman demek ki sadece PKK veya devletin içindeki bir takım örgütlerin kararı değil, başkalarının da muhtemelen rol aldığı veya dosya bitmesi için de rol alabileceği bir takım olaylardan bahsedebiliriz.
Ferhat
ama
Bey...
oralara da benim kafam ermez tabii oraya da. Kimler hangi hesapları gidiyor, devletin içinde kimler bu tür pazarlıkları yapıyor, hangi gizli örgütler yaptırımlar veya uzun vadeli Orta Doğu'ya dair projeler yürütüyorlar burada. O da ayrı bir uzmanlık alanı. Orada zaten çok fazla kimsenin bilgi sahibi olmaktan çok sadece spekülasyon yaptıklarını düşünüyorum.
Bu yorumlar, bilgiler için teşekkür ediyorum Ferhat Bey.
Teşekkür ederim ben de. Size kolay gelsin.
Akademisyen ve yazar Profesör Doktor Ferhat Kentel ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.